Ayrım 11.
Eğer her insanla paylaştığınız anın, o kişiyle paylaştığınız son an olduğunu düşünürseniz, hiçbir anınız sıradan olmayacaktır. Her an, son an olarak size olanca güzelliğini sunacaktır. Her an, büyülü bir an olacaktır. Kendi ölümünüzü düşünmeyi reddettiğinizde, kendi yaşamınızı düşünmeyi de reddedersiniz. Anı kaçırdığınızda onun güzelliklerini de kaçırırsınız. Anın dışından teğet geçer ama anın içine eğilemezsiniz. Bir şeye derinlemesine baktığınızda onu gerçekliğiyle görebilirsiniz. O zaman illüzyon sona erer. Gerçek daima haz doludur. O zaman illüzyondan bile haz alırsınız. Çünkü onun bir illüzyon olduğunu bilirsiniz. Oysa tüm acılarınızın kaynağı gerçek sandığınız illüzyonlardır. Gerçek olmadığını bildiğiniz hiçbir şey acı vermez. İllüzyon bir film, zihninizin sahnesinde oynanan bir tiyatro gibidir. Durumu, karakterleri ve diyalogları yaratan sizsiniz. Hiçbir şeyin gerçek olmadığını anladığınız an, hiçbir şey acı vermez. Bu hayat için olduğu kadar, ölüm için de geçerlidir. Ölümün de bir illüzyon olduğunu anladığınızda, ölümden de haz duyarsınız. Başkasının ölümünden de haz duyarsınız. Bu size garip mi geliyor? Söylemesi bile garip mi geliyor? Sadece ölümü ve hayatı anlamadığınızda. Ölüm asla bir son değildir. Daima bir başlangıçtır. Ölüm bir kapının açılmasıdır. Kapanması değildir. Hayatın sonsuz olduğunu anladığınızda, ölümün kendi illüzyonunuz olduğunu da anlarsınız. Bu illüzyonu gerçek sandığınızda endişe ve korku duyar, bedeninizin siz olduğuna inanmaya başlarsınız. Siz bedeniniz değilsiniz. Bedeninizin yok olması sizi yok etmez. Ölüm size gerçek olanın hayat olduğunu öğretmelidir. Ve hayat size kaçınılmaz olanın ölüm değil, geçicilik olduğunu öğretir. Geçicilik tek gerçektir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey değişir. Her an, her an. Bir şey kalıcı olsaydı, olamazdı. Kalıcılık kavramının bile bir anlam ifade etmesi için geçiciliğin bilinmesi gerekir. Bu nedenle kalıcılık bile geçicidir. Bunu derinden kavradığınızda Tanrı'yı da kavrarsınız. Bu drahmadır, bu Buda'dır. Bu Buda drahmadır. Öğretmen ve öğreti birdir. Gözlenen ve gözleyen birdir. Asla birden başka bir şey yoktur. Kendi hayatınızı bir film gibi gözlemlerken, filme kendinizi kaptırmayın, illüzyonu görün. Kendinizi bir tutun, illüzyondan zevk alın. Ama illüzyon olmayın. Siz illüzyon değilsiniz. Siz illüzyonun yaratıcısısınız. Bu dünyadasınız ama bu dünyadan değilsiniz. Ölüm illüzyonunu da kullanın. Kullanın. Sizi daha çok hayata açan anahtar olmasına izin verin. Ağacın çiçeklerinin dökülmesinden üzüntü duyarsınız. Ama çiçekleri değişen ağacın bir parçası olarak gördüğünüzde ağacın meyve vermeye hazırlandığını görürsünüz. Ve çiçeğin gerçek güzelliğini de görürsünüz. Çiçeğin açıp dökülmesi ağacın meyve vermeye hazır olduğunun işaretidir. Hayat da böyle. Hayatı dikkatle gözlemlediğinizde hayatın kendi metaforu olduğunu da görürsünüz. Unutmayın, siz çiçek değilsiniz, meyve de değilsiniz. Ağacın ta kendisisiniz. Kökleriniz derinde, bana bağlı. Ben içinden fışkırdığınız toprağım. Çiçekleriniz de, meyveleriniz de bana dönecektir. Ve daha da verimli toprak oluşturacaktır. Hayat hayatı besler ve ölümü asla bilemez. Bu çok güzel, bu çok çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi beni rahatsız eden bir şeyle ilgili konuşmak istiyorum. İntihar. Bir kişinin kendi hayatını sona erdirmesine karşı niye büyük bir tabu var? Niye var? Kendini öldürmenin yanlış olmadığını mı düşünüyorsun? Bu soru iki hatalı varsayımı içeriyor. Birinci hatalı varsayım, doğru ve yanlışın olduğudur. İkinci hatalı varsayım, öldürmenin mümkün olduğudur. Bu nedenle sorunun içi açıldığında soru ortadan kalkıyor. En yüksek realitede yeri olmayan doğru ve yanlış insan değer sisteminin felsefi kutuplarıdır. Bu diyalog boyunca sıklıkla tekrar ettiğim bir nokta. Daha da ötesi, sisteminizde kesin yapılanma da yok. Zamandan zamana değişen değerler var. Değerlerinizi, düşüncelerinizi sıkça değiştiriyor, kendinize uygun hale getiriyorsunuz ki bu geliştiğinizi gösterir. Ama her adım atışınızda bunu yapmadığınız konusunda ısrar ediyorsunuz. Toplumsal onuru değişmeyen değerlerle koruduğunuzu iddia ediyorsunuz. Toplumunuzu paradoks üzerine inşa ediyorsunuz. Değerlerinizi değiştirip duruyor ama bunu yaparken değişmeyen değerlere değer verdiğinizi savunuyorsunuz. Bu paradoks içinde oluşan problemlerin yanıtı, kuma şekil vermek için üzerine soğuk su dökmekle bulunmaz. Kumun akmasını kutlayarak da yanıt bulabilirsiniz. Kumdan şatonuzun güzelliğini kutlayın ama denizin dalgası şatonuzu yıkayıp yerle bir ettiğinde oluşan şekli de kutlayın. Geçmişi suçlamadan, geleceği dışlamadan bugününüzü kutlayın. Doğru ve yanlışın kendi hayal ürününüz olduğunu bilin. Doğru ve doğru değil sadece en son tercihlerinizin ve hayal ürününüzün tanımlarıdır. Örneğin gezegeninizdeki insanların çoğunun bugünlerdeki doğru değili bir insanın hayatına kendi isteğiyle son vermesidir. Aynı şekilde çoğunuz hayatını sona erdirmek isteyen bir insana yardım etmenin de doğru olmadığını düşünüyorsunuz. İki durumda da bunun yasalara aykırı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Hayata son vermek oldukça çabuk olduğu için bu sonuçlara varıyorsunuz. Hayata daha uzunca bir sürede son vermek için yapılan davranışlar ise yasaya aykırı olmuyor. Sonuç aynı olsa da. Toplumunuzda bir kişi kendisini tabancayla öldürürse ailesi sigorta ödemelerinden yararlanamıyor. Sigarayla kendisini öldürdüğünde ise sigorta ödemesini yapıyor. Bir doktor intihar etmeniz için size yardımcı olduğunda buna cinayet diyorsunuz. Ama sigara şirketlerinin yaptığının adı ticaret oluyor. Sizin için önemli olan ölümle ilgili zamanın uzunluğu ya da kısalığı. Size göre kendini öldürmenin yasallığı, doğruluğu ya da yanlışlığı, ölümün ne kadar çabuk olduğuyla ve bunu kimin yaptığıyla ilgiliymiş gibi görünüyor. Daha hızlı ölüm yanlış, daha yavaş ölüm doğru oluyor. İlginç olan, gerçekten insancıl bir toplumda bu tam tersinedir. İnsancıl bir yaklaşımda ölüm ne kadar çabuk olursa o kadar iyidir. Kişiyi acılar içinde kıvranırken ve ölmek isterken yaşatmaya çalışmak akıl dışı değil de ne? Burada ötenaziden bahsediliyor, çevirenin notu. İnsancıllığı cezalandırıyor, akıl dışılığı ödüllendiriyorsunuz. Tanrı'nın kişi sonsuz acılar içinde olsa da yaşamasını istediğini düşünmeniz akıl dışıdır. Bu inanış ancak sınırlı anlayışa sahip varlıkların toplumlarında benimsenir. Oysa sisteminiz sizi her açıdan zehirliyor. Endüstriler havanızı, suyunuzu kirletiyor. Yiyecekleriniz sizi uzun sürede öldürecek kimyevi maddelerle dolu. Sizin için zararlı olduğunu bildiğiniz maddeleri bile bile binlerce kez kullanıyorsunuz. Sisteminizi yasal ya da yasal olmayan uyuşturucu, uyarıcı maddelerle sürekli zehirliyorsunuz. Kendinizi yavaş yavaş öldürdüğünüz için bunun yavaş intihar olduğunu görmüyorsunuz. Ama kendinizi etkisini derhal gösteren bir maddeyle zehirlediğinizde ahlaki olarak yanlış yapıyorsunuz. Kendinizi çabucak öldürmek, yavaş öldürmekten daha günah değildir. Yani kendi yaşamına son veren kişi Tanrı tarafından cezalandırılmıyor. Ben cezalandırmam, severim. Sorunlarından kaçmak için intihar eden kişileri öldükten sonra da aynı sorunların beklediği söyleniyor. Ölümden sonra da ilk deneyimlediğiniz, ölürken sahip olduğunuz bilincin yansımasıdır. Ama daima özgür iradeniz var ve deneyiminizi seçtiğiniz doğrultuda değiştirebilirsiniz. Öyleyse intihar ederek ölen sevdiklerimiz için endişelenecek bir şey yok. Evet, onlar iyiler. Peki ahlaksal çelişkilerimizi neden görmüyoruz? Neden intiharı yanlış bulurken yavaş intiharımızı görmüyoruz? Neden sen söylediğinde gördüğümüz açık gerçekleri kendi başımıza göremiyoruz? Çünkü bu gerçekleri görürseniz değiştirmek için bir şeyler yapmak durumundasınız. Bunu da yapmak istemiyorsunuz. Bakıp görmemekten başka seçiminiz de olmuyor. Ama görüyorsak neden bir şeyler yapmak istemeyelim? Çünkü bir şeyler yapmak için zevklerinize son vermeniz gerektiğine inanıyorsunuz. Aldığınız hazza son vermeyi istemiyorsunuz. Sizin yavaş ölümünüze neden olan çoğu şeyler size zevk veriyor. Ve size zevk veren çoğu şeyler bedensel hazza yönelik. Bu da sizin ilkel bir toplum olduğunuzun göstergesi. Hayatlarınız ağırlıklı olarak bedensel haz arayışlarınızla, bedensel hazları doyuma ulaştırma çabalarıyla geçiyor. Şüphesiz her varlık hazzı arar. Bunda ilkel olan bir şey yoktur. Bu doğal düzenin yapısıdır. Toplumları ve toplum içindeki bireyleri farklı kılan hazzı nasıl tanımladıklarıdır. Bedensel hazla yönelik toplumlar, ruhun hazlarına yönelik toplumlardan farklı boyuttadır. Şunu da söyleyeyim. Bu anlattıklarımla bedensel hazları reddeden, onları günah kabul eden, muhafazakar ve dinci toplumları haklı gördüğüm anlamını çıkarmayın. Gelişkin toplumlar bedensel hazdan da zevk alır. Ama bu, hazlarının odak noktası olmaz ya da bedensel hazlar, haz aldıkları şeylerin büyük bir parçasını oluşturmaz. Toplum geliştikçe hazların niteliği de gelişir. Bir dakika, bu değer yargılaması gibi geldi bana. Tanrı'nın değersel yargılama yapmadığını sanıyordum. Everest'in McKinley Dağı'ndan daha yüksek olduğunu söylemek değer yargısı mıdır? Sarah teyzenin yeğeni Tommy'den daha büyük olduğunu söylemek değer yargısı mıdır? Bunlar değer yargısı mı yoksa gözlem midir? Kişinin bilincinin daha yüksek olmasının daha iyi olduğu anlamına geldiğini söylemiyorum. Dördüncü sınıfa giden çocuğun birinci sınıfa giden çocuktan daha iyi olmadığı gibi. Sadece dördüncü sınıfın nasıl olduğunu gözlemliyorum. Bu gezegende dördüncü sınıfta değiliz. Henüz birinci sınıftayız, öyle mi? Çocuğum, henüz anaokulunda bile değilsiniz. Kreştesiniz. Bunu bir hakaret olarak nasıl görmeyeyim? Bana insan ırkını aşağılıyormuş izlenimi veriyorsun. Çünkü egonuzla olmadığınız şeye derinden inanıyorsunuz. Olmak istemediğiniz ama olduğunuz şeyler size söylendiğinde egonuz inciniyor ve gerçeklerinizle yüz yüze getirilmeyi hakaret olarak algılıyorsunuz. Çoğu insan gözlemleri bile hakaret olarak değerlendiriyor. Çünkü gözlenen şey onların kendileriyle ilgili yadsıdıkları şeyler oluyor. Oysa yüzleşip kabul etmediğin bir şeyden özgürleşemezsin. Kabul etmediğin bir şeyi değiştiremezsin. Aynen öyle. Aydınlanma, olanı yargılamadan kabul etmekle başlar. Yadsıdığın şey güçlenir. Kabul ettiğin şey kaybolur. İllüzyon olmaktan çıkar. Olanı olduğu gibi görürsün. Olan daima değiştirilebilir. Olmayan ise değiştirilemez. Bu yüzden olanı yadsımayın. Olanı reddetmeyin ki değiştirebilirsiniz. Yadsıdığın şeyi güçlendirirsin. Güçlendirdiğin şeyi yaratırsın. Bir şeyi yadsımak onu yeniden yaratmaktır. Yadsımanın kendisi yadsınan şeyi gerçek kılar. Bir şeyi kabul ettiğinizde kontrol sizin elinize geçer. Yadsıdığınız şeyi kontrol edemezsiniz. Çünkü yok saydığınız bir şeyi kontrol etmek mümkün değildir. Ve yadsıdığınız şey sizi kontrol eder. İnsanlığın çoğu henüz anaokulu seviyesine bile gelmediğini kabul etmek istemiyor. Henüz kreşte olduğunu kabul etmek istemiyor. İşte bu yadsıma sizi kreşte tutuyor. Kreşte olmadığınızın, büyüdüğünüzün kanıtı olarak da teknolojik oyuncaklarınızı gösteriyorsunuz. Çevirenin notu. Olmadığınız şey, gelişkin olduğunuza egonuz sizi inandırıyor. Kendinize karşı savaşıyor, kendinizle mücadele ediyorsunuz. Bu yüzden de çok yavaş gelişiyorsunuz. Evrimleşmenin hızlı yolu, olanı itiraf etmek ve kabullenmektir, olmayanı değil. Olanı kabul ettiğimin göstergesi de, olan bana söylendiğinde onu hakaret olarak algılamamamdır. Evet, sana mavi gözlerin olduğunu söylediğimde bunu hakaret olarak görüyor musun? İşte sana şunu söylüyorum. Gelişkin bir toplumun ya da bireyin haz anlayışı da daha gelişkindir. Size haz veren şeyler, gelişkinliğinizin boyutunun ölçüsüdür. Gelişkin kelimesini biraz daha açar mısın? Varlığınız evrenin mikrokozmosudur. Siz ve fiziksel bedeniniz enerjiden oluşur. Bu enerji bedeninizin 7 bölgesinde yoğunlaşmıştır. Çakra merkezleriyle ilgili bilgileri birçok kitapta okuyabilirsiniz. Çakralarla ilgili bilgileri insan ırkına binlerce yıl önce verdim. Alt çakralarınızı uyaran, haz veren şeyler, yüksek çakraların uyarıcıları ve hazlarından farklıdır. Yaşam enerjisini bedeninizin alt çakralarından üst çakralara yükselttiğinizde bilinciniz de yükselir. Yine aynı konuya geldik. İşte bu, cinsellikten arınmış olmanın temel argümanı. Bilinçleri yükselmiş olan kişiler, kök çakralarının, ilk ve en düşük çakra, uyarılarından etkilenmemeli, cinsel dürtülerini yaşamamalı diye bir görüş var. Doğru. Ama diyaloğumuz boyunca insan cinselliğinin bastırılması değil, kutlanması gerektiğini söyledin. Doğru. Bana yardım etsene, burada bir çelişki yaşıyoruz. Yaşam çelişkilerle doludur. Çelişkilerin olmaması gerçeğin bir kanıtı değildir. Bazen daha büyük gerçekler çelişkiler arasında yer alır. Burada yüce ikilemimiz var. Öyleyse yardım et lütfen. Bu ikilemi anlamama yardım et. Hayatım boyunca kundalini enerjisini kök çakradan yukarıya doğru çekmenin ne kadar arzu edilir, ne kadar yüksek bilince ulaşmayı sağlayan harika bir yol olduğunu işittim durdum. Mistiklerin cinsellikten uzak bir yaşam sürmelerinin açıklaması da böyle yapılıyordu. Ölüm konusundan uzaklaştığım ve ilgisiz bir konuya girdiğim için özür dilerim. Neden özür dileyesin ki? Sohbet nereye giderse oraya gider. Tüm bu diyaloglarda konumuz tam insan olmanın ne demek olduğu ve bu evrende hayatın ne olduğu ile ilgili. Ölüm hakkında bilmek, hayat hakkında bilmekle ilgili. Cinsellik de yaşamı başlatan, yaşamı yaratan bir davranış. Cinselliği kutlamak, yaşamı kutlamaktır. Şimdi bir konuda net olalım. Gelişkin olmak için cinsel ifadenin körleştirilmesi gerekli değildir. Bu doğru olsaydı, gelişkin varlıkların oluşturduğu toplumların ortadan kalkması gerekirdi. Çünkü evrim sona ererdi. Bu herkesin görebileceği kadar açık. Evet. Kutsal kişilerin asla seks yapmadığını, bunun da kutsallığın bir göstergesi olduğunu savunan kişiler, hayatın işleyişi hakkında hiçbir şey bilmiyor. İnsanlık için bir şeyin doğru olup olmadığının kararını vermeniz için şu soruyu sorun. Bunu herkes yapsaydı ne olurdu? Herkes yaptığı takdirde sonuç insanlık için yararlıysa, bu gelişkinliğin ölçüsüdür. Sonuç insan nesline felaket getiriyorsa bunu yapmanın önerilmesi hiç de gelişkin bir düşünce değildir. Söylediğime katılıyor musun? Tabii. Öyleyse gerçek bir ustanın asla ustalığa giden yolun cinsel perhizden geçtiğini söylemeyeceğine katılıyorsun. Cinsel perhizin yüksek yol ve cinsel ifadenin düşük arzu olduğunu savunan bu düşünce, cinselliğe utanılması gereken bir deneyim olarak baktı ve cinselliği utançla, suçluluk duygusu ve cinsel bozukluklarla kuşattı. Ama cinsel perhizin üremeye engel olduğu görüşü, cinselliğin üremeye hizmet ettikten sonra bir daha kullanılmamasıyla çürütülebilir. İnsan, insan neslini sürdürme sorumluluğuyla cinsellik yaşamaz. Cinsellik, insanın genlerinde kodlanmış, doğal bir arzudur. Siz de biyolojik dürtülerinize göre davranırsınız. Ben de bunu söylüyorum, türün devamını sağlayan genetik sinyal olduğunu. Ama türün devamı garantilendikten sonra sinyali görmezden gelmek yüksek bir davranış değil midir? Sinyali yanlış yorumluyorsunuz. Biyolojik dürtü, türün devamını garanti etmek için değil, varlığınızın gerçek doğası olan birliği deneyimlemeniz içindir. Birleşmekle yeni bir hayat yaratılır ama birliği arayışın nedeni bu değildir. Eğer üreme cinsel ifadenin tek nedeni olsaydı, sadece üreme sisteminin yolundan başka bir şey olmasaydı, artık cinsel ilişki yaşamanıza gerek kalmayacaktı. Artık hayatı tüplerde de yaratabiliyorsunuz. Ama bu, ruhun temel dürtülerini doyuma ulaştırmazdı. Çünkü ruh, sadece bebek yaratmayı değil, gerçekten kim ve ne olduğunu yeniden yaratmayı arzu eder. Biyolojik dürtü daha çok hayat yaratmayı değil, hayatı daha çok deneyimlemeyi amaçlar. Hayatı gerçekten olduğu gibi deneyimlemeyi, yani birliği ifade etmeyi amaçlar. Bu yüzden insanlar çocuk sahibi olma yaşını geçtikten sonra da seks yapmayı sürdürüyor. Tabii. Ama bazıları çocuk doğurduktan sonra cinsellikten vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor. Hala cinselliği yaşayan çiftlerin de bedensel dürtülerine yenik düştüklerini düşünüyorlar. Evet. bu insanın yüksek olmayan hayvani bir davranışı değil mi? Öyleyse enerji merkezleri olan çakralara geri dönelim. Daha önce yaşam enerjisi bedende ne kadar yükselirse bilinciniz o kadar yüksek olacaktır demiştim. Bu da seks yok anlamına geliyor. Hayır, bu anlama gelmiyor. Cinsellik kutsallığı kirleten bir şey değildir. Cinsel arzu duymak hayvani bir davranış değildir. Bu inancı aklınızdan da kültürünüzden de çıkarın. Fiziksel dürtüleriniz birbirinize duyduğunuz cinsel arzunun tek nedeni değildir. Birbirinize üç boyutlu varlığınızla akıl, beden, ruh ve yedi çakra enerjisiyle yaklaştığınızda bu birleşmeden yaratılma amacınız olan doruk deneyimi yaşarsınız. Bu enerjileri birleştirmenin kutsal bütün olmayan bir yanı yoktur. İngilizce'de kutsal anlamına gelen holy sözcüğü aynı zamanda whole yani bütün anlamına gelir. Holy, whole'dan türemiştir. Whole, çevirinin notu. Tüm bu enerjilerinizi birleştirdiğinizde kutsallık, bütünlük yani birlik yaşarsınız. Ama boyutlarınızdan, çakra enerjilerinizden sadece birini kullanarak cinsel deneyim yaşarsanız bu kutsal bütün değildir. Bütün olmamaktır. Bütün olmadığınızda kendinizin daha azını deneyimliyorsunuz demektir. Cinselliğin kutsallıktan uzak bir yere konumlanmasının nedeni budur. Bütünsel olarak yaşanmayan cinsellik kutsal değildir anlamına gelir. Vay, anladım, anladım. Ne yaparsanız yapın, seks, kahvaltı, işinizde çalışmak, plajda yürümek, kitap okumak, yaptığınız her ne ise tüm varlığınızla yapın. Eğer cinselliği yalnızca kök çakranızla, yalnızca alt çakranızla ifade ediyorsanız, cinsel deneyimin olağanüstü boyutlarından kendinizi mahrum etmiş olursunuz. Sevişmenize tüm çakraların enerjisini, ruhunuzu da kattığınızda yaşayacağınız doruk deneyim gerçek anlamıyla kutsaldır, bütündür. Böyle bir deneyimin kutsal olmayacağına inanamam. Yaşam enerjinizi kök çakranızdan yukarılara çekmek asla çakralardan kopmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Asla böyle bir şey söylemedim. Eğer kalp çakranıza, taç çakranıza yükselttiğiniz enerjiyi kök çakra ile birlikte kullanamazsanız, işte asıl o zaman yaşamdan koparsınız. Yüksek bilinç boyutunun seksi yaşayıp yaşamamakla ilişkisi yoktur. Cinsellik yaşamayı seçmemeniz sizi kutsal kılmaz. Cinselliği yaşamanızda kutsallığınıza zarar getirmez. Bilincimi nasıl yükselteceğimi bilmiyorum. Yaşam enerjisini çakra merkezleri ile nasıl yükselteceğimi de bildiğimi sanmıyorum. Ama dediğini anladım. Çoğu insanın da bu merkezlerin ne olduğuna dair bir bilgisi olduğunu da sanmıyorum. Ruhsallığın fizyolojisini gerçekten bilmek isteyen insanlar çakraların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını da araştırırlar. Bedeninizin ruhsal işleyişini anladığınızda bedende olmak da bir haz olur, bedenden özgürleşmek de. 9. Hayat okul gibi bir şey olmalı. Her sonbaharda okulun ilk açıldığı gün heyecan duyardım. Yıl sonunda okul kapandığında yine aynı heyecanı yaşardım. Evet, aynen öyle, aynen. Ama hayat bir okul değildir. Evet, biliyorum, bunu birinci kitapta anlatmıştın. Ben hayatın bir okul olduğunu ve buraya derslerimizi öğrenmek için geldiğimizi düşünüyordum. Sen bunun yanlış bir doktrin olduğunu anlamama yardımcı olmuştun. Amacımız da bu. Düşüncelerinizi netleştirmek istiyoruz. Şimdi daha önce sorduğun bir soruya dönelim. Efendim? Ruh bedende olmaktan mutsuzsa neden bırakıp gitmiyor diye sormuştun. Aa, evet. Bırakıp gidiyor. Bundan da ölmeyi kastetmiyor. Ama mutsuz olduğu için gitmiyor.